Ayrım 24, sayfa 225. Karanlık Nehir. Leslie Wolf. Bölüm 42. Kanlı Para. Acil müdahale ekibi Jacob'un durumunu kontrol altına almaya çalışırken Kay onları bir şahin gibi izliyordu. Onların işine karışmadı ya da gereksiz sorular sormadı. Sadece onların kardeşinin hayatını kurtarmaya odaklanmasını istedi. Arada sırada gözlerindeki yaşları siliyor ama odaklanmış, tetikte ve müdahale etmeye hazır duruyordu. Bir pamuk ipliğinin ucunda Jacob'un hayatı bir dizi faktöre bağlıydı ve acil müdahale ekibindekiler kuralları takip ederek faktörleri mükemmel bir öncelik sırasına göre ele alıyorlardı. Hava yolu, solunum, dolaşım. Jacob çoktan entübe edilmiş ve monitörlere bağlanmıştı. Quick Clot ile kanamayı durdurmuşlardı ve kan basıncının düşmesi sona ermişti. Şanslıydı. Üstelik vücudunun üst kısmına iki mermi isabet etmiş, biri hakkında şanstan ne kadar söz edilebilirse o kadar şanslıydı. Her iki mermi de kalbe ve ana arterleri ıskalamıştı. Ne kadar zayıf olursa olsun hala savaşma şansı vardı. Bir kurşun sağ ciğerinin üstünü delmiş, diğeri karnının altına girmişti. Bunun Jacob'un hayatta kalması için ne anlama geldiğini bilen Kay, titreyen bacaklarının üzerinde zar zor ayakta durabildiğini hissederek sessizce inledi. Şoförün telsizden bir yeri aradığını duydu. ''Franklin, burası Mobil 5, erkek ateşli silah yaralaması, üst gövde çift yara, yola çıkmaya hazırız, travma merkezi hazır olsun, tahmini varış süremiz 5 dakika.'' Sürücünün camına koşarak o indirene kadar cama vurdu. Adam ona kaşlarını çattı ama rozetini görünce sakinledi. Doktor Sharp, şerifin ofisinden. Franklin Tıp Merkezi 3. seviye bir travma merkezidir. Kardeşimin ameliyatını kaldıramaz. Reading'e gitmelisiniz. Hanımefendi, üzgünüm ama prosedürlerimiz var. Eminim anlıyorsunuzdur. Franklin gerekirse hastayı stabilize ettikten sonra transfer edecektir. Jacob'un Reading'e götürüleceğinden ne kadar emin olabilirdi? Ya yolculuktan sağ çıkamazsa, sisteme ve prosedürlere karşı bir istisna elde etmek için ağırlığını koymalı mıydı? O bir psikologdu, cerrah değildi. Katilleri yakalama konusunda deneyimli bir psikologdu. Şoför, içiniz rahat olsun diye mırıldanıp camını kapatırken bir an başı öne düştü. Kapıları kapatmaya hazır oldukları sırada ambulansın arkasına koştu ancak sedyenin yanına tırmanmadı. Zor bir seçimdi ancak koşullar göz önüne alındığında mümkün olan tek seçenekti. Jacob'un onunla ilgilenecek profesyonel bir ekibi vardı ve umuyordu ki 3. seviye bir travma merkezi kardeşinin hayatını kurtarmak için yeterli olacaktı. Ama Nicole'ün kimsesi yoktu. Kay dışında kimse Nicole'ün hayatının tehlikede olduğunu bilmiyordu ve bu da Kay'e tek bir olası seçenek bırakıyordu. Ambulansın içine uzandı ve Jacob'un bacağına dokundu. ''Özür dilerim'' diye fısıldadı ama anlayacağını biliyorum. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzüldü ama o bunu fark etmedi. Kardeşine uzun uzun baktı ve bileğini sıktı. ''Dayan küçük kardeşim, bunu kaldırabilirsin.'' Sonra kapıyı kapattı ve iki kez cama vurarak şoföre yola çıkabileceğini söyledi. Kırmızı flaşörler ve delici sirenler geceyi doldurdu. Ambulansın otoyolda kayboluşunu izlerken göğsü kabardı. İçinde uzun süredir kilitli kalmış olan hıçkırıklar dışarı çıkmak için savaşıyordu. Onu kavrayan ve tutan güçlü kolları hissetti ve Elliot'ın vücudunun sıcaklığı dizlerini zayıflattı. Ona sarıldı, gözlerini aradı ve aradığını buldu. Onun gücünü, onun cesaretini, güvenebileceği bir ortağı. ''Bunu ben yaptım Elliot, Jacob'ın vurulmasına ben neden oldum?'' diye bağırdı. ''Eğer ölürse...'' Aklı düşünmek istemediği bir seçenekle boğuşurken sözlerine devam edemedi. ''Ne oldu?'' diye sordu Elliot ona nazikçe sarılarak. ''Onlara yetişmek ister misin?'' ''Yapamam'' dedi sözlerinin boğazında durmasından korkarak. Soğuk havayı ciğerlerine doldurdu ve vücuduna yayılan titremeleri görmezden geldi. Nicole'u yakaladı ve onu öldürecek. Bir an için ona baktı. İfadesi tam bir kafa karışıklığıydı. Nicole'un kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kolunu bırakarak Elliot'un SUV'una bindi. Birkaç dakika sonra motoru çalıştırdı ve otoyolda ilerlerken Kay ona birkaç kelime daha bilgi verdi. ''Onu öldürecek Elliot. öldüreceğini biliyorum. Onu bulmalıyız. Ona Scott'un ev adresini verdi. Düşük bir ihtimal ama belki onu eve geri götürmüştür. Kay Scott'un kişisel ve iş araçlarının plakalarını sistemde şüpheli araç listesine eklerken Elliot arabayı ışıklar ve siren sesi açık bir şekilde hızla sürüyordu. Şimdi bütün polisler onu aramaya başlayacaktı. Elliot daha dün gece konuştuk ve bana asırlar geçmiş gibi geliyor dedi. Scott gibi bir adamın karısını onu öldürmek için nereye götüreceğini bulmaya çalışsa da Elliot'ın sesindeki hüznü hissetti. Ona baktı ama bakışlarını okuyamadı. Gözleri hala yaşlarla bulutluydu. Senin için orada olmalıydım. Senin yapabileceğin bir şey yoktu Elliot diye onu rahatlatmaya çalıştı. Her ne kadar onun sözleri yüreğini ısıtsa da. Arkanı kollamak ortağının işi değilse o zaman kimin işi? Cevap vermedi. Scott'un evine giden yolda saniyeler, saatler gibi geçti. Sonunda eve vardıklarında evi tamamen karanlık içinde buldular. Görünürde hiçbir yerde yardımcının devriye arabasının izi yoktu. Şimdi ne olacak, nerede olabilir ve onu nasıl bulacağız diye bağırdı. Çaresizlik onu boğuyordu. Kendini hiç bu kadar güçsüz ve seçeneklerin dışında hissetmemişti. Nico şimdiye çoktan ölmüş olabilirdi ya da birkaç dakika içinde acı sonla karşılaşabilirdi. Scott'un öfkelendiğinde neler yapabileceğini görmüştü. Ona asla zamanda yetişemeyeceğiz dedi. Sanki her şey çoktan kaybedilmiş ve yenilmişler gibi geliyordu. Elliot tek kelime etmeden aracın ekranındaki hafızadan bir telefon numarasını buldu ve aramak için ona dokundu. Telefon çalarken bir fikrim var dedi. Ekranda yardımcı Hobbs yazıyordu. Evet dedi Hobbs arabayı somurtkan bir sesle yanıtlayarak arabası muhtemelen bir şeyi bölmüştü. Elliot yardımına ihtiyacımız var dedi ve sonra herhangi bir onay beklemeden devam etti. Herb, Scott'la takıldığını biliyorum. Neredeyse her gece birlikte içiyorsunuz. Eh geç oldu ve bence bu kimsenin... Elliot soğuk bir sesle onunla ne yaptığın ya da yapmadığın umurumda değil dedi. Geriye dönüp düşünmeni ve saklanıyorsa ya da başı beladaysa gideceği yeri biliyorsan bana söylemeni istiyorum. Sessizlik arabayı doldurdu, ağırdı. Sadece Hobbs'un hattından gelen arka plan gürültüsü sessizliği bölüyordu. Arka planda küçük çocukların oynamasının ve bir köpeğin havlamasının sesi duyuluyordu. ''Gerçekten iyi düşün'' dedi Elliot. Bu sefer sesi daha derin, neredeyse tehditkardı. ''Şu anda vereceğin yanıt ya kariyerini kurtaracak ya da Scott karısını öldürdüğünde fırsatın varken onu durdurmamıza yardım etmediğin için hapiste ona eşlik edeceksin.'' ''Tamam, tamam.'' diye tepki verdi Hop. Sonra bir küfür mırıldandı. ''Tanrı aşkına dedektif, sanki aynı takımda değilmişiz gibi konuşuyorsun.'' Boğazını temizledikten sonra ''Scott'un gölde Blackwater nehri ağzının hemen yanında bir balıkçı kulübesi var.'' dedi. Hobbs daha açıklamasını bitirmeden çoktan yola çıkmışlardı. Elliot arabayı hayatında hiç olmadığı kadar hızlı sürüyor, sessiz göle giden dağ yolundaki her dar virajda lastiklerinin bir kısmını bırakıyordu. Kulübeye yaklaştıklarında Elliot flaşörleri ve sireni kapattı, ardından farlarını söndürdü, ormanın içinden geçen ve hızlarını sinir bozucu bir şekilde yavaşlatan bir patikaya girmişlerdi. Tek ışık kaynağı batan ay ve yıldızlardı. Daha 100 metre ilerlememişlerdi ki kulübeyi gördüler. Bu mevsimler boyunca yıpranmış, muhtemelen meşe olan yuvarlak kütüklerden yapılmış küçük bir evdi. Kapının iki yanında çatlamış ve harap iki küçük pencere vardı ama yine de iş görüyorlardı. Kulübeyi çevreleyen kalın ağaçların çıplak taşları neredeyse kulübenin üst kısımlarına değiyordu. Rüzgar uğursuz bir ıslık sesiyle içlerinden geçti ve düşen yapraklar yerde hışırdayarak acımasız ani bir esintiyle göle doğru sürüklendi. Küçük kabinde ışıklar yanıyordu ve pencerelerden hareketleri görebiliyorlardı. Özellikle Scott'unkini. Ama Kay Nicole'u de bir an için gördüğüne inanıyordu. Hala hayattaydı. Elliot hazır mısın diye sordu. Sonra Scott'un polis telsizini dinleyip dinlemediğinden emin olmadığı için telefonunu kullanarak destek ve ambulans çağırdı. Silahını kontrol etti, sonra kılıfından çıkardı ve sudan dışarı çıktı. Haydi o orospu çocuğuna haddini bildirelim. Elliot, destek 8 dakika sonra gelecek dedi. Beklemeliyiz. O anda Nicole'un ormandan gelen çığlığı sessizliği delip geçti. Aralarında tek bir kelime konuşmadan mükemmel bir uyum içinde kapıya koştular ve girişin iki yanında silahları çekilmiş, ateş etmeye hazır bir şekilde yer aldılar. Elliot kapıyı açtı, sonra içeri girerek odayı kontrol etti. Nicole yerde kanlar içindeydi ve Scott kabinin arkasına doğru dar koridorda gözden kaybolmuştu. Kay ateş etmeye hazır bir şekilde odanın her santimini tarayarak onu hemen arkasından takip etti. Elliot, Kay ve Nicole'le orada kalmasını ve kendisinin diğer odaları kontrol edeceğini işaret etti. Baş parmağıyla onaylayarak Nicole'in yanına çömeldi ve onu sessiz olmaya teşvik etti. Bir dayak daha yemişti, dudağı şişmiş ve çatlamıştı. Çenesine bulaşmış bir kan lekesi vardı. Sağ elmacık kemiğinde yeni bir çürük oluşuyordu ve kıyafetleri yırtık ve kirliydi. Sanki çizmeleriyle onun üzerine vurmuş gibiydi. Gözlerini kabinin arkasına açılan kapıya dikmiş olan Kay, başka kaç oda var diye fısıldadı. İki diye sızlandı Nicole ve bir banyo. Gözleri parlarken sertçe yutkundu. Benim için geldin. Kay başını salladı. Başka çıkışı var mı? Sessizce hayır anlamında başını salladı. Jacob diye fısıldadı sesi acıyla. Çok üzgünüm. Kay tereddüt etti hastanede. Dudaklarını sıkı bir çizgi haline getirdi. Sonra Nicole'ün sessiz kalması için işaret parmağını ağzına kaldırdı. Bunun için daha sonra zaman olacaktı. Scott evin arkasında kapana kısılmıştı ve Elliot'ı başka çıkış olmadığı konusunda uyarmanın hiçbir yolu yoktu. Ama Scott'ı elinde silahla küçük bir kanepenin arkasına saklanarak pusuya düşürmek için istediği yere çekebilirdi. Nicole diye fısıldadı, bana güvenmene ihtiyacım var. Zavallı kadın gözyaşlarını silerek başını salladı. Scott'u çağır, ona polislerin gittiğini, ormanda onu aradıklarını söyle. Şiddetle başını salladı. Hayır, hayır, lütfen beni zorlama diye mırıldandı. Patlamış dudağından kan sızmaya başlamıştı. Ondan kurtulmak istiyorsan bana güvenmelisin. Nicole ona asırlar gibi gelen bir süre baktı ama Kay'in bakışları kadına kelimeler olmadan güven veriyor gibiydi. Sonra Nicole başını salladı ve nefes aldı. Herb, gittiler diye seslendi. Onlara bir arka kapı olduğunu söyledim ve bana inandılar. Kay nefesini tuttu. Herhangi bir ses, gıcırdayan bir döşeme tahtası, bir ayak sesi, herhangi bir şey olup olmadığını dikkatle dinledi. Sadece sessizlik ve Nicole'in sığ ve hızlı nefes alışı. ''Beni şimdi affedecek misin?'' diye yalvardı. Kulağa inandırıcı geliyordu, en azından Kay'in kulaklarına. ''Benim hatam olduğunu biliyorum ama lütfen bebeğim, sana yalvarıyorum, haydi eve gidelim.'' Biri yaklaşıyordu. Ayak sesleri o kadar belli belirsizdi ki Kay geldiğini duymaktan çok vardığını hissetti. Sonra Scott kapıda belirdi. Gömleği terle ve Nicole'ün kanıyla lekelenmişti, gözleri kanlanmıştı ve silahını Kay'in göğsüne nişan almıştı. Elliot'ın Scott'un arkasında bir yerlerde olabileceğini ve Scott'a yönelteceği kurşunun onu da yaralayabileceğini düşünerek bir an için tereddüt etti. Bu tereddüt Scott'un mermisini onunkinden önce ateşlemesi için yeterliydi ve Kay de ıskaladı. Kay çığlık attı ve yere düştü. Omzundaki ağrı o kadar şiddetliydi ki sanki kızgın sıvı metalle vurulmuş gibi hissetti. Silahını diğer eline kaydırdı ve Scott'u bulmak için döndü ama Scott gözden kaybolmuştu. Açılan kapı artık rüzgar tarafından savruluyor, menteşelerini zorluyordu. Elliot kapıya koştu ama Scott'u ormanda takip etmeden önce durdu. ''Devam et, ben iyiyim.'' dedi Kay, sesi titrek, boğuk, sanki onun değilmiş gibi garip geliyordu. Elliot sakince ''Seni bırakmıyorum.'' dedi. Kapıyı bir tekmeyle kapattı, ardından kilitledikten sonra tüm pencerelerin perdelerini çekti. ''Onu birlikte yakalayacağız, ikimiz birlikte.'' Kay nefes aldı. Adrenalin vücudundaki acıyı az da olsa baskılıyordu. Destek kuvvet sadece birkaç dakika uzaklıkta olmalıydı ve bekleyebilirdi. Bir an kanayan yaraya baktı. Kendi kanının görüntüsü sanki başka birine aitmiş gibi gerçeküstü hissettiriyordu. Yüzünü buruşturdu ve acıya dayanmaya çalıştı. Nicole'e dönerek elini sıktı. ''İyi misin?'' diye sordu. Genç kadın içinde büyüyen bebeği yatıştırmak istercesiyle eliyle karnına dokundu. ''Beni tekmeledi.'' diye fısıldadı. Başını inandırıcı bir şekilde sallayıp doğrudan Kay'e bakarak. ''Lanet parasını almamdan korktu ama ona asla dokunmam.'' diye ekledi. ''Onun kanlı para olduğunu biliyorum.'' Kay kaşlarını çattı, vücudunu saran yorgunluk hissinden kurtulmak için tüm iradesini topladı. Ne parası? Nicole başını eğdi ve çürüklerle kaplı bacaklarına baktı. Sonra onları daha iyi örtmek için elbisesinin eteklerini çekiştirerek altına kıvırdı. Yalnızca aptalların kariyer ve başarı için kışlarını yırtacağını söyleyip dururdu. Ona göre tek akıllı oydu diye küçümseyerek devam etti. Çünkü o sadece para istiyordu. Elliot iki kadına yaklaştı ve Kay'e elini uzattı ama Kay onun yardımını reddetti. Yerde Nicole'in yanında oturmayı tercih etti. Elliot temiz bir havlu bulmak için çekmeceleri karıştırırken uzaktan sirenlerin sesi belli belirsiz duyulmaya başlamıştı. Ambulans yolda dedi katlanmış havluyu Kay'in yarasına sıkıca bastırarak. Kanamayı durdurmamız gerek. Devam et Nicole, bu önemli olabilir dedi Kay acıdan yüzünü buruşturup bir an için gözlerini kapatarak sözlerine odaklanmaya çalışırken yorgunluk ve mide bulantısı dalgalarının her yerini kapladığını hissetti. Bana daha fazlasını anlat. Nicole her şey uzun zaman önce bir çocuğun kaybolmasıyla başladı dedi. Kay'in yorgunluğu bir anda yok oldu. Beyni tekrar canlı ve çalışmaya hazır hale gelmiş gibiydi. O çocuğun vakası ile ilgilenmeye başlamıştı. Tek dedektif oydu. Birkaç gün sonra sarhoş oldu ve bana bir sürü para kazandığını söyledi. Tek yapması gereken bu vakayı bir çıkmazın içine sokmaktı. Elini aldığında gezdirdi. Bu utanç ve mahcubiyet belirtisiydi. Bu yüzden bunun kanlı para olduğunu düşünüyorum ve ona asla dokunmam. Ama onu nerede sakladığını biliyorum. Kay gözlerini kapadı. Lego parçaları tekrar havada dönüyor, kendilerinin anlamlı şekillerde bir araya getirilmesine izin vermeyi reddediyordu. Tesadüfler onun iş kolunda ender rastlanan bir olaydı. Neredeyse hiç var olmadıklarını söylemek daha doğru olurdu. Bir tesadüf kendini gösterdiğinde aslında genellikle ortaya çıkarılmayı bekleyen bir ipucu olduğu anlamına gelirdi. Böyle daha kaç tane adam kaçırma vakası Herbert Scott tarafından derinlere gömülmüştü. Rose Harrelson'ın kaçırma vakasını gömmesi için birileri tarafından ona para mı ödenmişti? Öyle görünüyordu. Sadece kızı kaçıran her kimse o böyle bir şey yapmakla ilgilenmiş olabilirdi. O parayı takip ederse Rose'u kaçıranı da bulabilirdi. Hangi vakayı örtbas etmek için para aldığını biliyor musun diye sordu Kay. Blackwater şelalerinden beri aklında olan ismi duymayı umarak. Nicole başını salladı ve Kay'e özür dilercesine bir bakış attı. Hayır üzgünüm, uzun zaman önceydi. Bir süre dumanla kaplı tavana baktı. Sanki doğum günümden sonraki haftaydı, annemin öldüğü yıl. Bir şeyler mırıldandı ve sanki aklından sayıyormuş gibi parmaklarını hafifçe hareket ettirdi. 14 yıl önceydi. Aylardan da Temmuz olmalı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 233.